Ayrım 15. Manhattan'daki Hayalet. Frederick Forsyth. Sayfa 178. Coney Adası'nda ölümden geçip giden adam yüzünden tehlikede olan primadonna değil, oğluydu. Ama hala ortada çözülmesi gereken bir sır vardı. Efendisinin servetini miras yoluyla ele geçirmeyi kafasına takmış olabilecek Darius niye Fransız çiftin zararsız oğlunu öldürmek istesin ki? Araba Broadway'in neredeyse boş caddelerinde hızla ilerlerken güneş yükselmeye başlamıştı. Stait Caddesi'ndeki ana kapıya vardık ve peder arabadan fırlayıp parka koştu. Battery Park'ı o zamanlar şimdiki gibi değildi. Bugün orası serserilerle dolu. O zamanlar yürüyüş yollarıyla aradığınız insanları bulabileceğiniz çardakların olduğu sessiz ve sakin bir yerdi. Giriş kapısının önünde üç araba gördüm. Birisi Waldorf Astoria'nın kapısında duranlardandı. Vikontes ve oğlu bununla gelmiş olmalıydılar. Sürücüsü soğukta oturduğu yerde büzülüp kalmıştı. İkinci arabada bir işaret yoktu ama ilkiyle aynı boyuttaydı. Ve zengin bir adama ya da şirkete ait olduğu belliydi. Az ileride ise küçük bir araba vardı. 10 gün önce eğlence parkının önünde gördüğüm arabaya benziyordu. Darius'un da gelmiş olduğu açıktı ve boşa harcanacak zaman yoktu. Birlikte parka daldık. Parkın içine girdiğimizde daha geniş bir alanı tarayabilmek için farklı yönlere doğru yürüdük. Ağaçların altı hala karanlıktı ve çalıların arasında insanları bulmak zordu. Ama birkaç dakika sağa sola koşuşturduktan sonra biri erkeğe ait derinden ve melodik, diğeri güzel opera şarkıcısına ait iki ses duydum. Geri dönüp diğerlerini bulsam mı yoksa sese doğru mu yaklaşsam karar veremedim. Ağaçlar arasında bir çalının arkasına gizlenerek yavaşça yaklaştım. Hemen atılıp ortaya çıkmalı ve insanları uyarmalıydım. Ama çocuk orada değildi. Bir an iyimser düşündüm. Aklından Vikontes'in çocuğu otelde bırakmış olabileceği geçti. Durup dinledim. İlerideki meydandaydılar ama sesleri saklandığım yere kadar geliyordu. Adam her zamanki gibi maskeliydi ama operada prima donna ile o şaşırtıcı düeti yapan ve seyirciyi gözyaşlarına boğan kuzeyli asker olduğunu gördüğüm anda anlamıştım. Ses aynıydı ama ilk defa konuştuğunu duyuyordum. Pierre nerede diye sordu. Hala arabada dedi kadın. Bize birkaç dakika vermesini söyledim, az sonra gelecek. Yüreğim hopladı. Eğer çocuk hala arabadaysa parkta onları arayan Darius'un onu bulamama ihtimali vardı. ''Benden ne istiyorsun?'' diye sordu kadın hayalete. ''Hayatım boyunca reddedildim. Zulüm ve aşağılanmadan başka bir şey görmedim.'' ''Niye?'' ''Çok iyi biliyorsun. Sadece bir kez yıllar önce bir saat için aşkı bulduğumu düşündüm. Var olmanın sonsuz acısından daha büyük ve sıcak bir duygu.''
''Dur Eric, olamazdı, olamaz.'' Bir zamanlar senin gerçekten bir hayalet olduğunu, görünmeyen müzik meleğim olduğunu düşündüm. Sonra her anlamda bir erkek olduğunu öğrendim. Sonra senden, gücünden, bazen ortaya çıkan vahşi öfkenden ve zekandan korktum. Ama o korkunun bile bir tavşanın kobra önündeki korkusu gibi zorlayıcı bir çekim gücü vardı. O son gece, operanın altındaki gölün kıyısında o kadar korktum ki korkudan öleceğimi sandım. Olan olduğunda yarı baygındım. Beni ve Raoul'u serbest bırakıp gölgeler arasında kaybolduğunda seni bir daha hiç görmeyeceğime inandım. Ancak o zaman tüm yaşadıklarını daha iyi anladım ve korku yaratan dışlanmış adam için sadece keder ve şefkat hissettim.
Ama aşk, gerçek aşk, bana karşı hissettiğin o tutkuya karşılık bir şey hissetmedim. Keşke benden nefret etseydin. Asla nefret etmedim Christine, sadece aşk vardı. O zamandan beri seni sevdim, seviyorum ve seveceğim. Artık kabul ediyorum. Yaram nihayet dağlandı. Ama şimdi başka bir aşkım var. Oğlum, oğlumuz. Ona benim hakkımda ne söyleyeceksin?
Burada Amerika'da güvenebileceği gerçek bir dostu olduğunu, 5 yıl sonra da gerçeği babası olduğunu söyleyeceğim. Seçimini kendisi yapacak. Eğer bunu kabul ederse Raoul ona gerçek bir baba gibi davrandığı halde gerçek babası olmadığını, o zaman dualarımla beraber sana gelecek.
Saklandığım çalının ardında duyduklarımla sersemlemiştim. Aniden her şeyi anlamıştım. Bu tuhaf münzevinin bir oğlu olduğunu haber vermek için Paris'ten gelen mektup.
Anne oğlu New York'a getirmek için yapılan gizli plan. İkisini aynı anda görebilmek için yapılan gizli planlar ve en kötüsü kendisini muazzam bir servetten edebilecek yeni bir varise karşı Darius'un çılgın nefreti. Darius, aniden onun da buralarda gölgeler arasında bir yerde olduğunu hatırladım ve fazlasıyla gecikmiş olarak uyarıda bulunmak amacıyla ortaya çıkmak üzereydim. O anda yaklaşmakta olan ayak sesleri duydum. O noktada güneş pembe ışıklarını karlar üzerine saçarak yükseldi. Üç kişi göründü. Sağ tarafımda iki farklı yoldan gelen pederle ve Vicont'u gördüm. Pelerinli, geniş şapkalı ve her zaman yüzünü saklayan maskeli adamın Madame de Chagny ile konuştuğunu görünce durdular. Vicont'un hayalet diye fısıldadığını duydum. Sol tarafımdan koşarak Pierre geldi. O sırada yakınımdan bir çıtırtı duydum, döndüm. Birkaç adım ötemde iki geniş çalı arasındaki gölgeler arasında neredeyse görünmez bir silüet duruyordu. Tamamen siyahlara bürünmüştü ama kemik beyazı yüzüne ve sağ elindeki silahı fark ettim. Bağırmak ve herkesi uyarmak için ağzımı açtım ama çok geçti. Her şey o kadar hızlı oldu ki. Şimdi size olanları yavaşlatılmış bir şekilde kara kara anlatmalıyım. Pierre annesine, "Anne artık eve gidebilir miyiz?" diye seslendi. Kadın o ışıldayan gülümsemesiyle oğluna döndü ve kollarını açarak "Evet tatlım" dedi. Çocuk koşmaya başladı. Çalıların ardındaki adam kalktı, kolunu kaldırdı ve silahıyla koşmakta olan çocuğa nişan aldı. O sırada bağırdım ama çığlığım daha yüksek bir sesle bastırıldı. Çocuk annesine kavuştu ve kucağına düştü. Kadın yere düşmemek için çocuğu kollarına aldı ve döndürdü. Uyarı çığlığımla silah sesi aynı anda duyuldu. Genç güzel kadının sırtından vurulmuş gibi ürperdiğini gördüm. Aslında öyle de olmuştu. Dönerken oğlunu nişan alan kurşunu durdurmuştu. Maskeli adam büyük bir hızla silahın olduğu yöne atıldı, çalıların ardındaki gölgeyi gördü. Pelerininin altından bir şey çıkarttı, kolunu kaldırdı ve ateş etti. Tek kurşun atan küçük bir tabanca olduğunu gördüm ama tek kurşun yetmişti. Birkaç adım ötemde suikastçı iki elini yüzüne götürdü. Çalıların ardında karların üstüne düştü ve buz gibi şafakta alnının ortasında tek kurşunla sırt üstü kaldı. Çalının ardında dona kalmıştım, kıpırdayamıyordum. Yapabileceğim hiçbir şey olmadığı için Tanrı'ya şükrettim. Daha önceden yapmam gerekenler konusunda çok geç kalmıştım. Çünkü çok fazla şey duymuş ve görmüş ama çok azını anlamıştım. İkinci silah sesiyle hala olanları anlamamış olan çocuk dizleri üstüne çökmüş olan annesini bıraktı. Divanın sırtında kırmızı bir leke oluşmuştu bile. Kurşun onu geçip oğluna ulaşamamış, içinde kalmıştı. Vicont Christine diye çığlık attı ve kadını kollarına almak için koştu. Kadın kocasının kucağında ona bakarak gülümsedi. Peder Kilfoyle kadının yanında karların üzerine diz çökmüştü. Belindeki uzun kuşağı çıkarttı, iki ucunu öptü ve boynuna astı. Gözlerinden kaba İrlandalı yüzüne yaşlar boşanırken hızlı hızlı ve ısrarla dua ediyordu. Maskeli adam silahını karlar üzerine düşürmüş, başı önde bir heykel gibi duruyordu. Ağlarken sessizce içini çekiyordu. Sadece Pierre neler olduğunu anlamamış gibiydi. Bir saniye önce onu kucaklayan annesi bir saniye sonra gözlerinin önünde ölüyordu. Önce soru sorar gibi "Anne" dedi. İkincisi ve üçüncüsü yürek parçalayan birer çığlık halindeydi. Sonra açıklama yapmasını bekler gibi Vicont'a dönerek "Baba" dedi. Christine de Chagny gözlerini açtı ve Pierre'a baktı. O tanrısal sesi tamamen yok olmadan önce anlaşılır bir tonda son kez konuştu. "Pierre, o gerçek baban değil. Seni oğlu gibi büyüttü ama gerçek baban orada" dedi. Başını öne eğmiş olan maskeli adamı işaret etti. "Çok üzgünüm aşkım. Sonra öldü." "Bunu çok abartarak anlatmayacağım. Öldü işte." Gözlerini kapattı, son nefesini verdi ve başı kocasının göğsüne düştü. Bir asır gibi süren saniyeler boyunca ölüm sessizliği oldu. Çocuk iki adama da baktı. Sonra bir kez daha Vicont'a dönerek "Baba" dedi. Son birkaç gündür bu Fransız aristokratın kibar ve terbiyeli bir adam olmasına rağmen dinamik pedere oranla oldukça etkisiz olduğunu düşünmüştüm.
Ama şimdi ona bir şeyler oluyordu. Ölen karısı sol kolundaydı. Sağ eliyle karısının elini tuttu ve yavaşça altın yüzüğünü çıkarttı. Yüzü dağılan askerin o aşkın asla mümkün olamayacağını kabul ederek yüzüğü kadına geri verdiği operanın kapanış sahnesini hatırladım. Fransız Vicomte çıkarttığı yüzüğü perişan olmuş üvey oğlunun avucuna koydu. Birkaç adım ötede Peder Kilfoyle hala yerde dizlerinin üzerinde duruyordu. Kadın ölmeden önce son kez günah çıkarttırmış, görevini tamamlamış, kadının ölümsüz ruhu için dua etmişti. Vicomte de Chagny ölen kadını kucakladı ve ayağa kalktı. Sonra başka birinin oğlunu yetiştirmiş olan bu adam bozuk İngilizcesiyle konuşmaya başladı. "Doğru Pierre, annen haklıydı. Senin için yapabileceğim her şeyi yaptım ama senin gerçek baban değilim. Yüzük ona, Tanrı huzurunda gerçek baban olan adama ait. Yüzüğü ona geri ver, o da annene aşıktı. Hem de benim hiç olamayacağım kadar. Aşık olduğum tek kadını gömülmesi için Fransız topraklarına götürüyorum. Bugün bu saat burada çocukluktan çıktın ve bir erkek oldun. Şimdi seçimini kendin yapmalısın." Orada ölen karısı kucağında durmuş cevap bekliyordu. Pierre döndü ve gözlerini dikip biyolojik babasına uzun uzun baktı. Manhattan'daki hayalet dediğim adam orada başı önde öylece duruyordu. Aramızdaki mesafe adamın insan soyuyla arasındaki mesafeyi temsil eder gibiydi. Toplumdan sonsuza kadar dışlanmış olan bu münzevi, bir zamanlar toplum tarafından kabul edilme şansı olduğunu düşünmüş ama reddedilmişti. Şimdi vücudunun her parçası adamın değer verdiği her şeyi kaybettiğini söylüyordu. Çocuk gözlerini dikmiş bakarken uzun bir süre geçti. Önümde Fransızların tableau vivant dediği bir sahne vardı. İkisi ölü, dördü acı içinde, altı kişi. Fransız Vicomte bir dizi üzerine çökmüş, ölmüş karısının vücudunu sallıyordu. Yanağını kadının başına yaslamış, kadını sakinleştirmeye çalışır gibi saçlarını okşuyordu. Hayalet hareketsizdi, başı hala öndeydi, kesinlikle yenilmiş görünüyordu. Darius birkaç adım ötemde açık gözlerini artık göremeyeceği kış göğüne dikmiş yatıyordu. Çocuk üvey babasının yanında ayakta durmuş, inandığı her şeyin kurulu düzeninin nasıl da paramparça olduğunu düşünüyordu. Peder hala dizleri üzerindeydi, yüzünü gökyüzüne çevirmişti, gözleri kapalıydı. Ama büyük ellerinde haç olduğunu ve sessizce dua ettiğini gördüm. Daha sonra hala ne olduğunu açıklayamamanın suçluluğuyla onu aşağı doğu yakasında gecekondular arasındaki evinde ziyaret ettim. Bana söylediği şeye hala anlam veremiyordum ama size anlatayım. O gürültüsüz meydanda sessiz çığlıklar duyduğunu söyledi. Birkaç adım ötesindeki Fransızın keskin acısını duyabiliyordu. 7 yıldır öğretmenliğini yaptığı çocuğun şiddetli acısını hissedebiliyordu. Ama hepsinden öte başka bir şey duyuyordu. O meydanda kayıp bir ruh vardı. Coleridge'in oradan oraya sürüklenen albatrosu gibi kederle ağlayan, umutsuzluk denizi üzerindeki acı dolu gökyüzünde tek başına süzülen kayıp bir ruh. Bu kayıp ruhun Tanrı'nın sevgisinin güvenli sığınağına giden yolun bulabilmesi için dua ediyordu. Büyük ihtimalle olamayacak bir mucize için dua ediyordu. Bakın, ben Bronx'ta büyümüş bir Yahudiyim. Kayıp ruhlar, kurtarılma ve mucizeler hakkında ne bilebilirim ki? Sadece gördüklerimi anlatabilirim. Pierre yavaşça adamın yanına ilerledi. Elini uzatıp geniş kenarlı şapkayı çıkarttı. Maskeli adamın hafifçe inlediğini duydum. Çünkü kafası keldi. Sadece 3-5 tel saçı vardı ve deri kurşuni yaralarla kaplıydı. Erimiş bal mumu gibi görünüyordu. Çocuk tek söz etmeden maskeyi de çıkardı. Bellevue'da bir sürü ceset gördüm. Çoğu günlerce Hudson nehrinde kalmıştı. Avrupa'da savaşta öldürülen bir sürü insan gördüm. Ama maskenin ardındaki yüz gibisini daha önce hiç görmemiştim. Çenenin sadece bir kısmı yerindeydi.
Yaşlar boşanan gözleri o kadar şekilsizdi ki insana benzemiyordu. Adamın neden maske taktığını ve neden kendisini insanlardan sakladığını nihayet anlamıştım. Ama işte burada oğlunun yaptığı şey onu yine teşhir etmiş ve aşağılamıştı. Pierre gözle görünür bir şok ya da tiksinme belirtisi göstermeden korkunç yüze gözlerini dikip uzun bir süre baktı. Sonra sağ elindeki maskeyi yere bıraktı. Babasının sol elini tuttu ve altın yüzüğü dördüncü parmağa taktı. Sonra iki eliyle ağlamakta olan adama sarıldı ve net bir dille ''Burada seninle kalmak istiyorum baba'' dedi. Hepsi bu gençler. Birkaç saat içinde Diva'nın öldürüldüğü haberi New York'ta bomba gibi patladı. Cinayet kendisi de bu alçakça olay sırasında öldürülen çılgın bir fanatiğin üstüne atıldı. Bu belediye başkanı ile diğer yetkililere uygun bir yorumdu. Benim açımdan bakarsak tüm kariyerim boyunca yazmadığım tek haberdi ve ortaya çıksaydı kovulacağımı da biliyordum. Şimdi ise yazmak için artık çok geç. Son söz. Christine de Chagny, Britanya'da küçük bir köydeki mezarlığa babasının yanına gömüldü. Vicomte, o iyi ve kibar adam Normandiya'daki arazilerine yerleşti. Bir daha hiç evlenmedi ve her zaman çok sevgili karısının resmini yanında taşıdı. 1940 baharında doğal nedenlerle öldü ve ana yurdunun istidasını görmedi. Peder Joe Kilfoyle New York'ta kaldı, buraya yerleşti ve aşağı doğu yakasında terk edilmiş, istenmeyen ve cinsel tacize uğramış çocukların gittiği bir okul kurdu. Kilisenin tüm tekliflerini reddetti ve imkanları olmayan birçok çocuk için sadece Peder Joe olarak kaldı. Evleri ve okulları sürekli bağış aldı ama bu fonların kaynağını hiç açıklamadı. 1950'lerin ortalarında öldü. Son 3 yılında emekli rahiplerin kaldığı Long Island sahilindeki küçük bir kasabada bir bakım evine yerleşti. Ona bakan kişi pederin bir battaniyeye sarınıp iskelede oturduğunu, denize doğuya bakıp Mullingar yakınlarındaki bir çiftliği hayal ettiğini söyledi. Oscar Hammerstein bir süre sonra Metropolitan'a yenildi ve Manhattan Opera binasının denetimini kaybetti. Torunu Oscar III 1950'lerde Richard Rogers'la müzikaller yazmak için işbirliği yaptı. Pierre de Chagny eğitimini New York'ta tamamladı, bir Ivy League üniversitesinden mezun oldu ve büyük aile şirketinin başına geçerek babasının yanında yerini aldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında iki adam da soy adlarını Mulheim yerine Amerika'da hala bilinen saygın bir soyadıyla değiştirdiler. Şirketleri sosyal konulardaki yardımseverliğiyle ünlendi. Bedensel şekil bozukluklarının düzeltilebilmesi için büyük bir vakıf kurup birçok yardım derneğinin açılmasına ön ayak oldu. Baba 20'lerin başında emekli oldu ve Connecticut'ta tenha bir yere yerleşti. Günlerini okuyarak, resim yaparak ve sevgili müziğini dinleyerek geçirdi. Savaşırken vücutlarının şekli bozulan iki savaş gazisiyle yaşadı ve Battery Park'ındaki o günden sonra bir daha maskesini hiç takmadı. Oğlu Pierre bir kez evlendi ve Amerika'nın aya çıktığı yıl yaşlılıktan öldü. 4 çocuğu hala hayattadır. Kitabın sonu. 9 Mayıs 2016. Sayfa 190.